Daddy ve İnsan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Bir Tarih ve İnsan programında tekrar sizlerle beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda İsmail Salih Sert yardım ediyor. Ve ben Deniz Fehim Harmanşar programı sunuyorum. Malumunuz bu ay, bu haftalar Türk ve dünya tarihinin önemli bir günü ve gecesi olan İstanbul'un fethi. Malum 3 haftadır bu programı icra ediyoruz. Şimdi hocam geçen haftalarda uzun uzun inceledik, irdeledik, sorduk size değişik soruları. Bu hafta itibariyle İstanbul'un önüne geldik. Fethin ilk günleri. Şimdi ben size ilk sorumu sormak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Tabii heyecanlıyız gerçekten.
Ben de, evet, müthiş bir... Hoş geldiniz demeyi unuttuk galiba.
Unutmadık.
Evet.
Nasılsınız, nasıl geçti haftanız?
Teşekkürler. Hafta İstanbul'un fethini konuşmalarla geçti. Değişik, evet, okullarda, toplantılarda biz de sağ olsunlar davet ediyorlar. Genelde fetih ayı, Mayıs ayı benim fetih konuşmalarıyla geçer. Yine o şekilde geçti diyebiliriz.
Şeyi soracağım hocam. Yine sorular gelecek ama fetih kutlamaları gerçek manada yapılabiliyor mu? Eskiye nazaran böyle kısa bir değerlendirme alsak sizden.
Şimdi fetih kutlamaları... Osmanlılar döneminde hemen hemen hiç yapılmadı.
Evet.
İlk defa olarak zannedersem Tanzimat dönemlerinde, İttihat veya İttihat Terakki döneminde yapıldı fetih kutlaması. O ana kadar Osmanlılar herhangi bir fetih kutlaması yapmadılar. Hı. Osmanlı tarihi zaten zaferlerle doludur. Hangi birinin kutlamasını yapsın diyelim. Ancak tabii Fatih unutulmuyor. Fetihler unutulmuyor. Fatih'i fatih yapan değerler unutulmuyor. Ben bugünkü fetih kutlamalarını da genel manada, yani Tanzimat'tan veya İttihat Terakki İdaresi'nden sonra başlayan şeyleri eskiye bir özlem gibi görüyorum. Ve çok da açıkçası yerinde de bulmuyorum yapılanları.
Evet.
Yani birkaç tane gemiyi, işte Fatih'in o gemileri yürütme hadisesine benzer bir şekilde gemiyi yürütmek, surlara hücuma geçmek değildir fetih.
Değil mi?
Fatih yapan değerler nelerdir? Bizi biz yapan değerler nelerdir? Onu fethettiren değerler nelerdir?
O ruh.
Konuşmaktır. O ruhu kazandırmaktır. O ruhu vere, ilim ruhunu aşılayabilmektir. Fatih nasıl bir şekilde yetişti? Bunu insanlara verebilmektir. Okumaktır, okutmaktır. Fatih'i eserler yazmaktır, dağıtmaktır. Yoksa yani surlara şöyle birkaç kişinin öyle hücumuyla alınmıyor bu işler. Bunları da konuşuyoruz.
Evet.
Fatih'in 2 yıl hazırlık yaptığından bahsediyoruz. Siz bir yere gelecekseniz çok önemli. Oraya kendiliğinizden gelemiyorsunuz. Birinin iteklemesiyle gelemiyorsunuz. Gelirseniz de gülüş duruma düşüyorsunuz. Dolayısıyla yetişmiş olmak lazım. Birlik olmak lazım. Beraberlik olmak lazım. Birlik ve beraberliğin bir millet üzerinde gerçekten daha etkili iş başarma konusunda daha faydalı bir birlik beraberliğin dışında bir şey gösterilemez. Bunları zaman zaman konuşuyoruz. Dolayısıyla Fetih'ten çıkartılacak dersler ve Fatih'i yetişmesiyle, şahsiyetiyle, özellikleriyle, değerleriyle gençlerimize aşılayabilmek ve o Fatih ruhunu elde edebilecek gençler yetiştirmek lazım. Ve bunu bütün okullarımız. Dolayısıyla aslında bunlar görünmeyen hizmetlerdir. Mesela ben Fetih aylarında en az 3-5 tane okula giderim. Mutlaka benim gibi çok okullara giden arkadaşlar da vardır. Okullarımızın bunları yapması lazım. Gençlerimizin Fatih'i tanımaları lazım. İnanın tarih şuuru bizde çok azaldı. Tarihi bilgi çok azaldı. Ve bunlar bazen çok temel hususiyetleri ben bir Çanakkale'de, bir Fetih'te çok fazla konuştuğum için değişik yerlere gidip bazen sorular soruyorum. Aldığım cevaplar maalesef hep yanlış. Mesela geçen hafta hazırlıkları söylerken bir Macar Urvan'dan bahsettim. Evet. Yani Osmanlı topçuluğu neredeydi? Osmanlı top mühendisleri kimlerdi? Fatih'in bizzat kendisinin top mühendisi olduğunu kaç kişi biliyordu? Dolayısıyla asıl olan okullarımızda, belediyelerimize düşen Fatih'i, işte Fethi hatırlatmaktır, konferanslar düzenletmektir. Yoksa bazen iki şarkı bir türkü hikayesi olmamalıdır. Buralardan çıkmaz bu neticeler. Oyun ve eğlence, vur patlasın çal oynasın demişler. Yani oyun ve eğlenceyle değil, oyun ve eğlenceye ayrılacak zamanı biraz kültüre, biraz milli tarihimize, biraz geçmişimize, biraz değerlerimize ayırmaları lazım diye düşünüyorum.
Yani ışık yani, gösterileriyle sadece ışık, mehterle
evet, ışık, olacak, değil, olacak işler değil yani. Evet yani bunlar hiçmiş bir şey ama ya bir şey kazandırmaz. Onu söylemek istiyorum. Bir şey kazandırmaz. Mesela son yapılan çok güzel bir hizmet 1453 panorama.
Evet.
Çok güzel yani oraya giden insanlar bir heyecan duyarak çıkıyorlar. Ama İstanbul'un 2010 kültür başkenti sebebi hazırlanan ve ışık gösterilerine belki milyarlarca paraya sebep olan bir şeyin geride hiçbir şeyi kalmadı. Evet. Ama 1453 panorama 10 sene, 50 sene yerine göre hizmet edebilecek bir noktadır. İşte belediyelerimizin veya sivil toplum kuruluşlarımızın veya devletimizin kalıcı hizmetler sunabilmesi ve gençlerimize sahip çıkabilmesi lazım. Bu programda da biz bunları işliyoruz. Onun evet. için gerçekten başlangıç olarak güzel bir sual oldu diyebilirim. Böyle düşünüyorum ben.
Biz de zaten dinleyicilerimiz olarak, bütün Türk milleti olarak size teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten bu konudaki çalışmalarınız takdire şayan. Panorama Müzesi ben buradayım diyor. Gelin evet. beni gezin görün diyor değil mi?
Doğru.
Evet, doğru. Gerçekten kalıcı bir eser. Kısaca da iletişim bilgilerimizi hatırlatayım ben. Çünkü heyecanlı bir giriş yaptık. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. Diğer adresimiz ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam çok sorular geliyor ama biz konunun dağılmaması için geçen hafta malum İstanbul'un kuşatılmasının ilk böyle sorularına evet. geldiler. İlk günleri nasıl geçti? Biraz oradan başlayalım, daha sonra gidelim. Evet.
Belki bahsettik geçen hafta. Evet. Geliş şahane bir sessizlikle yerleştiler dedim İstanbul'un etrafına. 5 Nisan günü geldiler ve hangi ordunun, Rumeli birliklerinin, Anadolu birliklerinin, kapı kollarının, topların, donanmanın neyin nereye yerleşileceği günler öncesinden belli ki şahane bir sessizlik içerisinde herkes yerine yerleşti. Yani bu Fatih Sultan Mehmet'in nasıl hazırlanmış olduğunu gösteriyordu. Bir gürültü yok, bir patırtı yok, bir heyecan yok. Hani futbol takımını sahaya sürersiniz 11 kişi, kaleci kaleye geçer, forvet ileriye geçer, herkes yeri bellidir. Ya bu 11 kişi ama burada 70 bin kişi var. Evet. Kim, nereden, ne şekilde konuşlanacağını Fatih Sultan Mehmet geceler boyu çalışmış, haritalarını çizdirmiş, herkesin yerini belli etmiş ve sinek vızıldasa duyulacak bir şahane sessizlik diye müthiş ifade bir sessizlik edilir bunu. Bunu Bizanslı kaynaklar söylüyor. En küçük bir hareket duyulmadan, ses duyulmadan herkes yerli yerine konuşlandı. Bazı şeyler moral bozucudur. Hani bir yere gezmeye gidersiniz, her kafadan bir ses çıkar. Siz anlatacağınızı da anlatmazsınız. Heyecanınızı da kaybedersiniz. Herkesin ağzından bir söz çıkar. Oysa herkes bir ağza bakarsa, bir ağza bakanlar iş başarıyorlar. O bir ağızdan çıkan anında yapılıyor.
Bir şey söylemiştiniz. Böyle hani tarihe geçecek sözler var. Bazı sözler. Herkesin baş olduğu yerde
herkes bir başı olmadığı yerde herkes baş olur. He. Herkes baş olur. Herkesin baş olduğu yerde herkes köle olur. Köle sık olur. Söylüyoruz ama et tekrarı ahsen diyorsun. Sen de evet. Hatırına geldikçe hatırlatıyorsun sevgili Tegeret FM dinleyicilerine. Şimdi 5 Nisan Perşembe'ydi. Ve o gün 2. Mehmet teslim Osmanlılar bir kaleyi kuşattıkları zaman önce teslim olmaları, kaleyi teslim etmeleri, savaş yapılmaması, kimsenin kanının dökülmemesi, malına ve canına zarar verilmemesi için bir teslim teklifi yaparlar. Yani bakın savaş halinde ki rastgele biz gidelim şu kaleyi kuşatalım demiyorlar. Savaş halindeki bir yer, iki tarafın karşılıklı birbirine savaşı var. Önceden anlaşmazlık var, anlaşma yapılmamış. Savaş halinde bir yer gelir, hiç teklim teklifini yapmadan topları atmaya başlar. Ama ne yapıyor? Bir teslim teklifinde bulunuyor. Bakın hani gündem bizim bir İsrail'in gemimize saldırısı var. Yani evet. Ne var? Durum, girmeyin, kan dökülmesin demeden bir saldırı hadisesi. Yani evet. Şimdi 1453 yılında Orta Çağ denilen bir zamanda Fatih Sultan Mehmet'in davranışı, işte tarihi geleneği olan, tarihi geçmişi olan devletlerin davranışı çok farklıdır. Veya bu gelenek olmayan devletlerin ise ne yapacağını tahmin edemezsiniz. Ne yapacaklarını tahmin dahi edemezsiniz. Oysa tarihi geleneği olan devletler, bunlar çok özelliklidir. İkinci Mehmet Han İstanbul önlerine geliyor, kan dökülmesin. Kimsenin malına, mülküne, İstanbul'un kıymetli eşyalarına bir zarar gelmesin. Şehir harap olmasın. Gelin teslim edin. Bunun reddedilmesi üzerine Türkler her hayırlı işe Cuma günü başlarlar. İşte 6 Nisan Cuma günü kuşatma başlamış oluyor. Kuşatma başlamış oluyor. Sabah namazını hocaları, paşaları ve şeyhlerle kılan genç padişah hareket emrini veriyor. Ve ilk günkü mücadele daha çok surların mazgallarına ok atışı şeklinde geçiyor. Ve bir taraftan da o su dolu surların dışı, malum sularla şey yapılmıştı. Sular toprak sürülmek vasıtasıyla kapatılmaya çalışılıyor. Çünkü belli yerlerden umumi hücumlar yapılabilecek surlara. Ve akabinde ertesi günü topların ateşlenmesiyle de, yani bu ilk günler ok atışları veya topların ateşlenmesi suretiyle umumi bir kuşatma başlamış oluyor. Tabii topların ateşlenmesi Bizans'ın gerçekten moralini bozuyor. Çünkü bu toplar çağının hiç görmediği o şahi topların ateşlenmesi bir defa son derece yüksek bir gürültü çıkartıyor. İki, surlarda ciddi manada sarsıntılar meydana geliyor. Sanki Bizans yeryüzü sarsılıyor o şeyler, o surların sarsılması, toprağın sarsılması insanların dehşete düşmesine yol açıyor. Bizans ilk defa onlarca kuşatma gören, aylarca kuşatılan ve savaşılan surlarda ilk kez bu denli bir kargaşa, bu denli bir korku hasıl ediyor. Bu da işte şahi denilen topların ateşlenmesidir ki Bizans belki de ilk defa titriyor. Toprağı nasıl titriyor? Yürekler de titriyor. Bizans korkuyu yaşıyor her gün ve çok büyük bir korku. Dolayısıyla ilk günleri biz bir taraftan top atışı, ikincisi toprağın sürülmesi olarak görüyoruz ve 12 Nisan'da ilk umumi hücum yapılıyor. Yani böylece kuşatmanın üzerinden bir hafta geçtikten sonra ilk umumi hücum, 18 Nisan'da daha şiddetli bir umumi hücum gerçekleşiyor surlara, toprak doldurulan yerlerden ve bunları Bizans nispet çok daha rahat bir şekilde püskürtüyor. Bu hücumlardan bir netice alınamıyor.
Evet. Peki bugünlerde yine çok meşhur bir deniz savaşının vuku bulduğu anlatılıyor. Bu Osmanlı donanması savaşı kaybetti burada. Bunun safahatı nasıl gerçekleşti? Biraz da buradan bahsedebilirseniz.
Evet, 20 Nisan Cuma günü.
Evet.
Muhasara ve müdafaa kuvvetleri Marmara Denizi'nde vuku bulacak büyük bir kapışmaya kilitleniyor. İstanbul'un savunmasını temin için 2. Mehmet Han artık Edirne'den kalkıp İstanbul önlerine ordusuyla yürürken Bizans son bir hamleyle yine yardımcı kuvvetler ve zahire istemişti. aslında bir yıllık zahiresi var Bizans'ın. Son iki sene içerisinde Bizans da çok ciddi hazırlıklar yaptı. Fakat ne kadar zahire gelir, ne kadar asker gelirse Bizans o kadar güçlü olacağı için dolayısıyla yeniden birlikler istemişti. Her tarafa imdat çığlıkları gönderiyor. İşte 3 Ceneviz ve bir papalık gemisi Zeytinburnu önlerine geliyor şeye girmek için, İstanbul sur içine
bugünkü
girmek için.
Kazlıçeşme civarı mı?
Haliç'ten. Evet, Kazlıçeşme açıkları. Oraya geliyor ve orada Osmanlı donanması tarafından yolu kesiliyor. Şimdi Osmanlı donanması irili ufaklı ama çok ciddi bir sayıya ulaşmış. 300 parçanın üzerinde olarak donanmayı yani 250-350 parça arasında kaynaklar söylüyor. Muhtemelen 300 civarında bir Osmanlı gemisi var. Fakat gelen gemiler çok yüksek bordolu. Dolayısıyla bizim gemilerin rampa etmeleri, çıkarma yapmaları çok güç. Dolayısıyla yolunu kesiyorlar, rampa etmeye çalışıyorlar, bir türlü başaramıyorlar. Ve yarmak suretiyle diğer gemiler rüzgarda yanlarına alınca, onlar da yukarıdan tabii bizimkilere oklar atıyorlar. Üst tarafta olduğu için içeride peki, silahçılar da var, gençler var.
Mu?
O zaman gemilerde daha yok, top mi? Şeyi yok. O sebeple bir sıkıntı oluyor Osmanlı donanmasında. Bu savaşı neredeyse Bizans halkının büyük bir kısmı surların üzerinden seyrediyor. Onlar tabii kendilerine böyle cesaret veriyorlar, alkışlar. Bizimkiler de Zeytinburnu sınırlarında karadan, kıyıdan seyrediyorlar bizim askerler. Teşhi ediyorlar. İkinci Mehmet bizzat orada. Ve savaşın 2-3 saat devam ediyor bu savaş şiddetli bir şekilde. Baltoğlu o kadar gayret gösteriyor ki bir ok şeyiyle gözü gidiyor gözünün biri. Baltoğlu Süleyman Paşa'nın. O da insanüstü gayret gösteriyor gerçekten hakkıyla. Fakat savaşın kaybedilmekte olduğunu görünce 2. Mehmet atını denize doğru sürüyor. Yine bunu Bizanslı kaynaklar anlatıyor. 100-150 metre padişah denize doğru atını sürdü. At artık yüzmeye başladı. Hatta bazen boğulma tehlikesi geçirdiler. Atın üzerinde, denizin üstünde kolay değil durmak. Evet. Ve padişah elinde kılıcı emirler yağdırıyordu ama o rüzgarda, o kargaşada duyulması, duyurabilmesi, bir şey yapabilmesi mümkünatı yok. Sinirinden dudaklarını ısırmış kan geliyor. Böyle bir durum. Ve gemiler Haliç'te zincir çözülüyor, içeri girmeye muvaffak oluyor. Bu 3 Ceneviz gemisiyle papalık gemisi içeri girince 2. Mehmet çok sinirleniyor ve Baltaoğlu'nu çağırıp kırbaçlıyor sinirinden. Ardından da idamını emrediyor. Dediğim gibi adamın üstü başı yırtılmış gitmiş, gözünün bir tanesini kaybetmiş ve devlet adamları güçlükle 2. Mehmet'i ikna ediyorlar. Ve Azde ile yetiniyor. Azde diyor Hamza Bey'i getiriyor donanmanın başına. Burada 2. Mehmet'in hiçbir başarısızlığa tahammülü olmadığını biz görüyoruz genç padişah. Yani mutlak surette başarmak üzerine kurulu, ne yaparsa yapacak, ölecek ama onu başaracak. Başka bir şey tanımıyor. O sebeple 2. Mehmet'in sık sık o sözü çok söylenir. Yani ya bu İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Yani ben canımı vermeye bu uğurda geldim. Burada bu İstanbul ya ben alacağım benim olacak veya bu uğurda öleceğim. Yani kendisinin böyle bir bakış açısı olduğu için kendisiyle beraber olanların da aynı bakış açısı içerisinde. Yani oraya gemileri önleyememiş ama sağ çıkmış. O onun için ölüm fermanı.
Yani
bunu anlıyoruz. 2. Mehmet'in gayretinin ne denli himmetinin yüksek olduğunun bir göstergesidir bu. Gayret ve himmetin en üst düzeyde olduğunun bir işaretidir. Dolayısıyla bu savaş şimdi kuşatma başlayalı yaklaşık 14 gün oldu, evet. 20 Nisan. Savaş Bizans'ın moralini müthiş yükseltti. Müdafiilerin moralini ciddi manada artırdı. Zira bir taraftan asker girdi içeriye, bir taraftan zahire girdi, bir taraftan Osmanlı donanması mağlup edildi. Dolayısıyla diğer taraftan Osmanlıların morali bozuldu ciddi manada. Padişah dahil bütün savaşçıların, askerlerin manevi olarak bir şey içerisine girdi, çöküntü içerisine girdi. Şimdi burada aslında bu ciddi çöküntünün bir sebebi de kuşatmanın başlangıcından itibaren, hatta İstanbul'u alalım mı almayalım mı görüşmelerinde, divanlarında, savaş harp divanında Çandarlı Hayreddin Paşa'nın her zaman ikinci şıkkı tercih etmesi. Yani batıdan bir büyük ordu gelir. Dolayısıyla çok sıkıntılı olur. Biz istediğimiz gibi bir anlaşma imzalayalım. İşte bu savaşın akabinde yeniden divan toplanıyor. Ne yapılması görüşülürken Çandarlı artık daha şiddetli bir şekilde, yani Bizans'ı bu hale getirmişken, istediğimiz gibi bir anlaşmaya getirmişken bundan istifade edelim. Çekilirsek sonu felaket olur. İstanbul önlerinden çekilmenin sonu bütün Avrupa'nın bizim üzerimize yüklenmesi olur. Nitekim Macaristan'dan bir ordunun geldiği anlaşılıyor. Çünkü Macar kralı eski anlaşmaları artık lağvetti ve ben eğer çekilmezseniz bir orduyla yürüyorum mesajını gönderdi, elçilerini gönderdi. Bu sebeple Çandarlı bunu fırsat bildi ve orduda sıkıntı arttı. Ancak gerek Zaunos Paşa, gerek Şahabettin Paşa, gerek Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi alimler seferin devamına karar verdiler. Hatta Akşemseddin'in Fatih'e yani kararlı olunması lazım geldi. Devlet işinde eksikliğe yer olmadığı, dikkat edilmesi gerektiği yönünde bir mektup dahi, dikkatini çektiği yönünde bir mektup dahi gönderdiği ifade edilir. Yani şimdi burada işte bu iki farklı görüşün olmuş olması, bir kısmının devamlı çekiliyor olmuş olması tahmin ediyorum manevi çöküntüyü artırdı diye ben düşünüyorum. Yani Çandarlı Halil Paşa'nın burada çok büyük bir etkisi var. Çandarlı grubunun.
Yani aynı azim ve kararlılığı kendisine göremedik değil mi orada?
Yani Çandarlı her zaman anlaşma ve barış yolunu gidiyor. Hmm. İstanbul Bizans'ta kalmalı.
Anlaşmalı.
Anlaşmalı ve bize zaten sur içinde kalmış bir durumda düşüncesiyle, ama Bizans aynı zamanda yıllardır Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren bir fitne yatağı, fesat yatağı, Osmanlı'yı yıllarca gelişmesine engel olmuş ve İstanbul'un Osmanlı için ne ifade edeceği manayı bilemiyor diyemeyeceğiz. Çünkü zaman zaman söylüyorum, Çandarlı kendi menfaatlerinin elden gideceğini biliyor, fetihle birlikte kendi gücünün kırılacağını biliyor. Bu ayrı bir konu. Yoksa Çandarlı gibi büyük bir devlet adamının artık İstanbul'un fethinin Osmanlı için ne mana ifade ettiğini bilmemesi mümkün değil. Evet. Bunlara yine sonunda değiniriz.
Evet. Peki hocam, bir soru daha sorayım size. Fatih Sultan Mehmet Han, Büyük Sultan, bu zorluğu nasıl telafi etti? Ve çok bilinen gemilerin karadan yürütülmesi hadisesi, bu olayın neticesi olarak mı gelişti, yoksa bir planda var mıydı?
Şimdi güzel, planda var mıydı? Bu güzel bir soru. Muhtemelen ben vardı diye düşünüyorum. İkinci Mehmet'in kafasında böyle bir planın yer etmiş olması lazım diye düşünüyorum. Ama günü bu zaman mıydı? Belki bir hafta sonra olur muydu? 10 gün sonra olur muydu? Yapar mıydı, yapmaz mıydı? Kuşatmanın gidişatına göre. Ne zaman yapardı? Onu bilemiyorum. Ancak şimdi 20 Nisan Cuma günü bu savaş oluyor. 21 Nisan'da müthiş bir top atışı başlatıyor 2. Mehmet Han. Savaşa karar, devam kararı alınınca, yani o gün açıkçası İstanbul Konstantinopolis halkına göz açtırılmıyor. Her tarafta müthiş top atışları.
Bir gün boyunca değil mi?
Gün boyunca. Ve o gece, yani en şiddetli top atışlarının yapıldığı günlerden bir tanesidir 21 Nisan. Ve o gece 67 gemi 21 Nisan'a, 22 Nisan'a bağlayan gece 67 gemi bugünkü İnönü Stadyumu'nun bulunduğu noktadan alınıyor. Galata'yı tamamen arkadan dolaşıyor ve Kasımpaşa'da Haliç'e indiriliyor. Şimdi muazzam bir hadise bu. Dolayısıyla 20 Nisan'daki savaşın kaybedilmesi, moral çöküntüsü, Bizans'ın moralinin çok arttığı bir zamanda, bir gün geçtikten sonra hemen ilk gecede 2. Mehmet'in bunu yapmış olması, bir o sorduğumuz suali şey diyor, bu mutlaka kafasında vardı ama bunu erkene aldı diyebiliriz. Evet. Bu düşünceyi, neden? Çünkü Bu moralin güçlenmesi lazım. Karşı tarafında moralinin bozulması lazım. Belki bu olmasaydı biz bunu 21'i 22'ye bağlayan gece değil de 27'yi 28'e bağlayan gece de olabilirdi. Başka Mayıs'ın başlangıcında da olabilirdi. Bir ihtiyaç hukukunda. Bunu nereden de çıkartabiliyoruz diye sorabilirsiniz. Evet. Şimdi biliyorsunuz bugün bu 67 gemilerin yürütülmesinin olmadığını da söyleyenler var.
Evet.
Hayır, yani böyle bir gemi yürütme hadisesi olmadı diyenler de var. Olaya bu konudan itibaren de bakarsak belki daha iyi bu konuyu çözümleyebiliriz.
Evet hocam, isterseniz kısa bir ara verelim.
Sonra gemiler konusuna geçelim. Gelişelim. Peki.
İkinci bölümde buluşmak dileğiyle sevgili dinleyiciler.
Good.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Konumuz İstanbul'un fethi malum. Bu program sizler için Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. İletişim bilgilerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Her türlü sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam, birinci bölümdeki son sorumuzda gemilerin karadan yürütülmesi hadisesini anlatıyordunuz. Buradan isterseniz devam edelim.
Evet, şimdi bu gemiler meselesinin yürümediğini de ifade edenler var. Bunları gerek bazı televizyon programlarında, bazı gazetelerin yazılarında bunları görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Yıllardır da duyuyoruz. Artık dinleyicilerimiz bu konuda 2-3 görüşün olduğu hususunda hemfikirdirler, bilgileri vardır. Bu sebeple çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak şu kesin ki tarih ilmi açısından 2. Mehmet Han'ın bu konuyu inceleyen, ciddi manada inceleyen hemen herkes 2. Mehmet Han'ın bu gemileri karadan yürüttükleri konusunda müttefiktir. Müttefik olamayacakları nokta nedir? Ben bunu da söyleyeyim.
Evet.
Bu gemilerin harekat yeri nereden başladı? Ne şekilde gelişti? Nerede indi?
Rota.
Rota. İki, benzil. Nasıl çekildi 67 gemi bir gece içerisinde? Bir gecede şüphe yok. Bir gecede indirildi. Çünkü siz ilk gün 3 gemi, ikinci gün 5 gemi, dördüncü gün 7 gemi indirirseniz o şoku meydana getiremezsiniz.
Artık haberdar olurlar.
Bizans'taki sur içindeki kadırgalar harekete geçer. Dolayısıyla 67 gemi bir gece içerisinde indiriliyor. Ertesi sabah gördüklerinde şoku yaşıyorlar. Bizans'ın o deniz savaşında kazanmış olduğu zaferin esamesi dahi okunmuyor.
Kalpten giden de olmuş mudur hocam?
Yani ne olduğunu bilmek tabii
o mümkün değil, tabii
dehşetin kendilerinin üzerinde ne etki yaptığını insan ancak savaş esnasında düşünür. Yaşarsa bazı şeyler anlaşılır. Bu gerçekten kolay bir şey değildir. Osmanlı'nın da manevi yönü bir anda artıyor bununla. 2. Mehmet Han'ın bu harekatıyla. Bu dehşetli bir hareket gerçekten.
Bu da
bunlar nasıl çekildi? Şimdi bir kısım tarihler diyor ki taşlar döşendi. Bu taşların üzerinden. Eğer şimdi bir taş döşenme varsa bu 2-3-4 gün öncesinden bir yol açılmış olması lazım gelir. Yani buralarda dümdüz bir yol herhalde yoktur bu gemi rotası içerisinde, evet. Bu hizadan.
Bugünkü
ağaçlıklı bir yer olabilir. Ağaçların kesilmesi lazım gelebilir. Yol açılması lazım gelebilir. Veya bir kısmı gemilerin atlarına kalaslar döşendi, yağlı. Gemilerin atlarına tekerlekler konuldu. Bu kalaslar üzerinden yürütülerek yine bu hazırlık 1-2-3 günün öncesinden yapılmakta olduğunun işaretidir. Çünkü artık yani bu tarafı uzakta kalıyor. Çok da takip edebilmek mümkün değil. Şimdi buna katılmayanlar Ok Meydanı'nda 67 gemi yapıldı diyorlar. Ok Meydanı'nda 67 gemiyi insanların haberi olmadan, hiçbir kaynağın yazısı olmadan 67 gemi kaç günde yapılır? Malzemesi nereden gelir? Çivileri nereden? Mesela biz geçen hafta konuşurken Rumeli Hisarı'nın yapılma aşamasını günü gününe neler yapıldığını, kirecinin, taşının nereden geldiğini, kimin çalıştığını, ustaların nereden toplandığını biz tarihten bütün safahatıyla görüyoruz. Siz 67 tane gemi öyle şey yaptırmıyor
yani.
Evet, havuzda yüzdürülecek oyuncak gemicik yaptırmıyorsun. 67 tane bu, ister küçük deyin üzerinde, ister nispeten büyük deyin. Bunlar mutlaka indirilen gemiler zaten çok küçük tonozlu gemilerdir. Bir gecede çok büyük şey gemileri de çekebilmek mümkün değil. Yani zaten bu gemiler saldırı amaçlı olarak değil. Karşı tarafa, karşı yakaya köprü ve nakliye vazifesi yapacak asker. Köprü vazifesi, top, zaten bundan sonra
lojistik
Beyoğlu şey sırtlarına da toplar çekilecek buradan. Lojistik hizmet yapacak. Moralini sıfıra indirecek. Yani pek çok faydaları ola veya tazyik edecek surları Haliç'ten. Şimdi böyle bir nokta, bütün kaynaklar, Bizans kaynakları, Osmanlı kaynakları ve Arap kaynakları, hemen hepsi bu gemilerin denizden alınıp, kurudan yürütülüp Haliç'e indirildiğinde müttefiktir. Bunu böyle yazarlar. Bunu böyle yazmayan iki tane kaynak vardır. Bir tanesi Evliya Çelebi'dir. Evliya Çelebi 200 sene sonra yazılmış bu fetihten sonra bir kaynaktır. Artık dolayısıyla Evliya Çelebi Fatih Sultan Mehmet'in bizzat kendi tarihçisi varken seferde savaş esnasında Bizans'ta veya adalarda bulunan Bizanslı tarihçiler varken ki Dukas'ı, Kritovilos'u, Barbaros'u bunlar varken bugün artık 200 sene sonra yazılmış bir tarih kitabından medet ummak bu tarih kitabı da değildir zaten. Orada belki gemiler için keresteler yapılmıştır. Evliya Çelebi Ok Meydanı'nı gezerken burada İstanbul'un fethinden keresteler indirildi. Gemiler inşasında buradan da istifade edildi diye bir bilgi bambaşka noktalara gelebilir 200 sene içerisinde. Yani şuradaki 20 kaynağın yanında Evliya Çelebi kaynak dahi değildir. Dolayısıyla bunu söyleyen insanlar gerçekten bence çok yanlış bir düşünce içerisindeler. Mesela Solakzade tarihinde diyor ki padişah gönülleri aydınlık olan vezirlerini topladı. Deniz tarafından da surları dövmeye çare bulmak gerektir. İstanbul ile Galata arasında olan liman üzerinde zincir çekilmiş olup gemileri geçirmek mümkün değildir. İmkan dışıdır. Buna ilacınız var mı dedi. Devlet adamları çaresiz kaldılar, aciz kaldılar düşüncede. Nihayet ihtişam sahibi padişah hazretlerinin gönlünde şu fikir sadır oldu. Yenihisar canibinden gemileri sürüp Galata ardından aşırarak Haliç'e indireler. Top ile düşmanı deniz tarafından da vurarak şaşırtalar. Ve böyle bir tedbirin gerçekleşmesi hayli zor idi. Lakin gönül açıcı tedbir padişahın buyurması ile herkese sevimli ve kolay göründü. Niye? Herkes bir ağza bakıyorlar. O bir buyruk verdi mi o kadar sevimli geliyor ki. Yani siz sevdiğiniz birisi sizden bir su istese, sizden bir şey istese, yani çok sevdiğiniz bir insan sizden bir ziyafet istiyor, sizden bir su istiyor, sizden bir iş istiyor. Fehim Bey, siz onu evet. Öyle bir zevkle yaparsınız ki, yani bir şey istesin diye bakarsınız, bir şey yapmak istersiniz. Niye? İnsan sevdiğinin gönlüne girmek ister. Şimdi padişahlar, askerleri nazarında böyle bir durumda, devlet adamları, onlar bir iş buyursunlar diye bakıyorlar. O işi buyurduklarında öyle bir zevk, öyle bir iştiyak, yani adama ölüme göndermekten daha büyük bir zevk yok onun uğrunda. O hale gelmiş ki biz bir din biliriz, bir de padişah bin yıl ömür versin yaradan Allah demişler. Yani böylesi bir anlayış var kendilerinde ve bak o kadar hoş söylüyor ki bunu kaynak, bunu söylediği zaman bu gönül açıcı tedbiri başarmak çok zordu. Fakat padişahın buyurması ile birlikte herkese sevimli ve kolay göründü. Padişah buyurunca mertlik gayretiyle Beşiktaş dedikleri yerden, şimdi Solakzade ve ondan önceki kaynakların yazmış olduğu Kasımpaşa deresine doğru dağ parçası gibi gemilerin altına yağ ile terbiye olunmuş kütükler döşeyip, yani demin söylediğim gibi bazı kaynaklar, bakın bunu benim söylediğim gibi, bazısı taş döşediğini ifade eder. Kütükler döşeyip bir rivayette yelkenler açarak yürüttüler. Yelkenleri de açıyorlar ki hani karadan yelken açtı diye rüzgarı evet. Da şey yapıyor. Ve Haliç'e indirdiler. Böylece geniş şehri düşmanın gözüne dar düşürdüler. Şimdi biz bunları kafadan atmıyoruz. Her ilmin bir kaynağı vardır. Bir belgesi vardır. İşte kaynak bu. Sen de bir kaynak söylersin. Hayır efendim yürümedi. Hayır efendim olmadı.
Orada mı?
Hayır efendim gemiler durdu. Bizzat fetihlerden sonra fetihnameler yazılır. Mesela evet. Tacizade Cafer Çelebi'nin İstanbul Fetihnamesi diye, Maruse-i İstanbul Fetihnamesi diye bir özel bölümü vardır eserinde. Şimdi orada da biz bakıyoruz. Mesela sayıda da değişiklikler var. Ben 67 gemi dedim. 55 gemi diyen var. 73 gemi diyen var. 62 gemi diyen var. Yani şeylerin yeri, konumu kaç gemi? Fakat şeyin çoğu, kaynakların çoğu Beşiktaş. Yani İnönü Stadyumu'nun bulunduğu yer. Alınıp Kasımpaşa'da indirildi. Çoğunluğu 67 gemi ve çoğunluğu benim burada anlattığım gibi kalaslar üzerinden gemilerin de altına tekerlekler konulup rahat bir şekilde çekildiği. Zira 67 gemiyi öyle bir gecede oradan al, nereden baksan 2-3 kilometrelik bir yoldur en az.
Tabii,
en az. Ve dolayısıyla onu oraya indirebilmek kolay bir şey değil. Bunu düşünmek, bunu uygulamak ve bunu indirmek. İkinci Mehmet Han'ın müthiş bir başarısıdır, stratejisidir. Müthiş ileri görüşlü, ileri düşünceli, aktif, faal. Yani sadece böyle bir noktaya odaklanmış değil, çok geniş bakabilen, çok iyi bir devlet adamı, çok iyi bir stratejist, çok iyi bir general, çok iyi bir idareci olduğunu bizlere gösteriyor. Yani gerçekten II. Mehmet dahi bir devlet adamı. Bunu anlamak lazım. Şayet o gemiler şeyde yapılıp indirilse o da az başarı değil. Ok meydanında 67 gemiyi düşünüp orada o da az başarı değil. Ama bütün bu belgelerin yanında inan binde bir ihtimali dahi ben görmüyorum. Binde bir ihtimal ve bunu her yerde de savunuyorum. İlmi platformlarda da söylüyorum. Binde bir ihtimal değil. Bir insanın bu kadar 30 tane belge olacak, 30 ana kaynak olacak ve siz Evliya Çelebi kaynağını bunun önünü çıkartacaksınız, önüne geçireceksiniz. İnsanın diplomasını yırtarlar bu ilim adamları. Ben sana söyleyeyim.
Evet.
Yani kıymetli Tegeret FM dinleyicileri de bilsinler. Bunu İstanbul'un fethi olarak algılamıyoruz. Böyle bir 30 kaynak bir mesele söyleyecek ve ben onların söylediği, ittifak ettiği meseleyi bırakacağım. 200 sene sonra yazılmış ve de her türlü rivayeti eserine koyan. Yani bir 200 sene sonra yazılır ama müthiş bir kaynak eserdir. Şimdi Evliya Çelebi öyle değil. Her tür rivayeti. Hani onun soğukta, sıcakta, kışta bilmem ne de. Yani ne varsa, ne duyduysa eserine yazan bir kişiyi alacaksın. O 30 kaynağın önüne geçireceksin. Senin diplomanı yırtarlar. Bütün hani apoletlerini sökmek, bütün elindeki şeyleri almak, verilmiş olan
payeleri.
Akademik payeleri almak gibi bir şey var ya, alırlar ve dışarıya bırakırlar insanı. Buna samimiyetle inanıyorum. Ancak ne hikmettir? Bizim ecdadımızın binini bir yapmakta bazıları çok mahir. Başkalarının birini bin yapmakta, bizim ise binini bir yapmakta çok mahirler. Bu maharetlerini tebrik etmek lazım. Nasıl başarıyorlar anlamak mümkün değil.
Biz de el insaf diyoruz hocam.
Evet.
Yani.
Ve ne oldu? İkinci Mehmet Han 67 gemiyi indirdi. Hatta 3-5 gemi değil. Bizans bundan müthiş bir rahatsızlık duydu. Ve onları yapmak istedi. İçeride kadırgaları var. Şimdi birbirlerine de saldırmıyorlar. Çünkü Osmanlı gemileri bunlara. Onlar saldırmak istediler. Fakat buradan ertesi gün bir köprü kurdu. Köprü denizin üzerinde böyle bir şey görülmüş değil Haliç'te o güne kadar. Bizanslar afalladılar. Denize köprü kuruldu. Karşıya toplar geçiyor. Toplar geçiyor. Karşıya askerler geçiyor. Artık rahat. Şimdi bir taraftan sıkıştırıyorlar. Böyle bir noktada deniz üzerinde şeytanca işler diye bağırdılar. Bizans dehşetli. Bunu yakmak istediler. Bu köprüyü ve gemileri. Bir gece. Fakat bundan Galatalılar vasıtasıyla haberdar oldu II. Mehmet Han. Bu tasavvurdan.
Cenevizler değil mi?
Tabii Cenevizler Galata'daki. Çünkü onlar çift taraflı çalışıyorlar. Hem Bizans'a haber uçuruyorlar hem II. Mehmet'e. Haberdar olunca 3-2 tane Bizans kadırgasını batırdı toplarla saldıran. Ve 300 cenkçisi boğuldu Bizans'ın. Yani burada bir savaş da cereyan ediyor. İşte bu gemilerin en önemli bunun faaliyeti bir defa bozulmuş olan morali, Bizans'ın morali sadece bir gün sürdü düzelen morali. Osmanlıların da bozulan morali bir gün devam etti. Bir defa moral düzeldi. İkincisi Bizans daha şiddetli bir tazike sebep oldu. Üçüncüsü Beyoğlu sırtlarına yerleştirilen toplarla bombardıman başladı. Bu topların düz gittiğini görünce havan topunu icat etti. İstanbul önlerinde aynı zamanda top döktürüyor II. Mehmet Han. Havan topunu icat ediyor ve bunlar artık Bizans topçularının, Bizans'ın da surlarda topları var.
Eğik atış yapıyor değil mi?
Evet ve Bizans toplarını artık topçusunu baş gösteremez bir hale getiriyor. Yani II. Mehmet'in kuşatma boyunca buluşları da devam ediyor. Bu buluşlar gerek toplarda teknik bakımdan gerek uygulama bakımından devam ediyor.
Yani bir meşhur bir tabir var ya, orta çağın kapatılıp yeni çağın açılmasında bunların da
etkenleri var.
Yani bu topun bulunması, yani karadan yürütülmesi, köprünün yapılması, hepsi ayrı bir demek ki uzmanlık gerektiren şeyler.
Evet.
Gerçekten sıradan değil. Peki savaşın diğer safahatları hakkında bilgi verebilir misiniz hocam?
Şimdi daha ileride. Savaş artık bu tarihten itibaren müthiş şiddetleniyor. 6 Mayıs, 12 Mayıs, 18 Mayıs. Çok dehşetli hücumların yapıldığı tarihler. Bunlar 40-50 bin kişiyle yapılan hücumlar. Artık topraklar belli noktalardan doldurulmuş. Marmara tarafından donanma. Haliç'te belli sayıda gemiler. Beyoğlu sırtlarından atışlar. Şahi topların devamlı bir surette surlarda gedik açmaları, ateşlenmeleri. Bu şahi toplar da daimi en az 8 saatte soğuyup atış yapılabildiği için günde 3 defa atış yapılırken 2. Mehmet bunların zeytinyağıyla soğutuyor. Yağlama usulünü getiriyor ve 4 saatte bir günde en az 6 defa atış yapabilecek hale getiriyor. İşte Macar Urba'nın topu da o 10. günde çatlıyor ve parçalanıyor. Fakat Osmanlı topları, Osmanlı mühendislerinin döktürmüş olduğu toplar aynen devam ediyor.
Sarıca Sekman değil mi?
Sarıca Sekman, Mimar Müslühettin'in. Şimdi 2. Mehmet yeni bazı şeyler buluyor. Surlara yaklaşmak çok güç, surlara çıkmak çok güç. Mesela 12 Mayıs'taki surlar, bunlar dehşetli hücumlar. Gaziler ellerinde merdivenlerle surlara koşuyorlar. Surlara merdivenleri dayıyorlar ve bir eliyle merdivene tırmanırken ağızlarında palaları veya kılıçları, ellerinde de kalkanlarıyla surlara hücum ediyorlar. Üzerlerine grajua ateşi, kızgın yağlar, taşlar yağıyor ve bir taraftan da mazgallardan böyle şeylerle, tellerle, demir o merdivenleri yıkıyorlar ve üzerlerine taşlar yağıyor, yağdırıyorlar belli noktalarda. Dolayısıyla surların üzerine çıkmak bir türlü mümkün olmuyor. Müthiş bir, böyle savaşlarda umumi müthiş hücumlar 2 saat, 3 saat, bazen 5 saat sürüyor ve başarısız oluyorlar. Ama görülmemiş çarpışmalar, dehşetli çarpışmalar. Şimdi bunları aşamayınca 2. Mehmet yürüyen kuleler yaptırıyor. Surların boyunu aşan kuleler bunlar. Ve bu kuleleri grajua ateşi yakmasın diye taze kesilmiş manda derileriyle kaplatıyor. Kule bu, bunların fotoğrafları, çizimleri falan filan da vardır birbirlerine. Aralarına cenkçileri yerleştirir. Yani böyle çok yüksek, altlarından tekerleklerle yol alan, ileriye doğru surlara doğru itilen yüksek kuleler. Taze kesilmiş manda derisiyle kaplatıyor ve balçıklarla sıvıyor. Toprak, evet, balçıkla sıvıyor. Neden? Yakılmasın diye. Ve içerisine her birinin yüzer tane cenkçi yerleştiriyor. Ve bu şeyleri surlara sürüyor. Bu kuleleri. Kulelerin içerisinde cenkçiler ve surların boyunda. Böylece surlara açtıracak. İşte umumi hücumlarda bu kulelerde kullanılıyor. Fakat bunları da yakıyorlar. Yakmaya muvaffak oluyorlar. Bu grajua denilen ateş gerçekten çok tesirli, etkili bir ateş olduğunu görüyoruz. Onu da yakıyorlar ve yine başarısız oluyor. Sonra lağım savaşları, lağımlar açmayı düşünüyorlar. Ve bunun üzerinde de çok şey, ama bunlar da etkisiz oluyor. Gerek şehrin konumu itibariyle, gerek Bizanslı karşı lağımcıların bunları iptal etmesi sebebiyle yer altından girecekler. Onları da etkisiz bırakıyorlar. Yani ciddi manada savaşlar 25 Mayıs'a kadar devam ediyor ve herhangi bir başarı gösterilemiyor. 25 Mayıs'ta Macaristan'dan büyük bir ordunun gelmekte olduğu haber alınıyor. Macar tarafından çok büyük bir ordunun. Ve son kez harp divanı toplanılıyor ve ne yapalım görüşü bir kez daha masaya yatırılıyor. Şimdi masaya yatırılmak adet haline geldi. Ben çok da fazla sevmiyorum masaya yatırılmak tabiri, ama dil alışmış masaya yatırılınca masada kalır derler. Sen ama haftaya yeniden açarsın konuyu herhalde, evet. Fehim Bey, yeter der gibi bakıyorsun.
Hocam öyle yere getirdiniz.
Biz de yeniden kaldıralım masadan o zaman konuyu ve inşallah haftaya fetih gününü sevgili TGRT FM dinleyicileriyle beraber
inşallah
bir kez daha yaşatmış olalım diyorum ve ben hayırlı geceler diliyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Fatih Sultan Mehmet Han'a ve bütün mücahitlerine rahmetle dua ediyoruz. Allah-u Teala razı olsun. Sevgili dinleyiciler, Tarih ve İnsan programının sonuna geldik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımda İsmail Salih Sert kardeşimiz size sesimizi ulaştırdı ve ben Deniz Fehim Harmanş'a sundum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.
Tarih ve İnsan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Dursuma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.